Değerli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'ya, Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şemnem Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Neslihan Nurtürk imzalı İrade'ye dair bir nesir başlıklı yazıyı sunacağız. Zararlı alışkanlıklarından vazgeçemeyen insan kendisini bir türlü disipline edemediği için çevresine de faydalı olamıyor. İradeyi bir direksiyon gibi düşünmek ve çok dikkatli kullanmak gerekirken hakimiyeti kaybedip şarampole yuvarlanıyor. Doğru davranışı seçip sürdürebilmek büyük nimet. Nerede durması, nerede ilerlemesi gerektiğini kestirebilmek çok önemli ve bunu başarmak çoğu zaman yanlış tercihlerin sebep olacağı acıklı neticeleri tahmin edebilmekle ilgili. O halde hadi yanlışın bünyeye vereceği zararı fark et ve ömür arabanı iyi yönet. İrade dediğimiz bir nevi karar verme kabiliyeti. Kararlarımız bizi doğru tarafa, daha iyi ve sıhhatli olmaya götürdüğünde onu iyi kullandığımız söylenebilir. Tabii buna niyet eder etmez nice imtihan sıraya dizilir. Diyelim ki zararlı gıda yememeye karar verdiniz. İlk etapta mutlaka birileri yemeği bıraktığınız bir şeyi ikram eder ve "Yemezsen darılırım" türünden gereksiz ısrarlarla ya da "Atın ölümü arpadan olsun, çok abartıyorsun" muhabbetine girerek karşımıza çıkar. Yani siz iradenizi doğru yönde kullanmaya karar verdikten sonra sanki işinizi temelli zorlaştırmak istercesine farkında bile olmadan harekete geçer çevreniz. Bunlar olur. Çünkü seçiminizle ilgili inancınızı sınayacak ve niyetinize kuvvet katacak en önemli saik imtihandır. Allah kulunun niyetini sınar. Onun birer lütfu olan imtihanlar neticesinde insan neye inandığının temelli farkına varır. İradenizi ne vakit doğru ve hayırlı bir hedefe yöneltirseniz, şeytan da o vakit dibinizde biter. Onun bunun damarına girip size bazen en sevdiklerinize zorluk çıkartır. Birinin, en yakınlarının engellemelerine rağmen doğru bir kararda sabit kalabilmesi için kuvvetle inanmış ve sapasağlam niyetlenmiş olması lazımdır. İşte ancak o zaman şeytan pılını pırtısını toplayıp gider. İhlasın konuştuğu yerde herkes susar ve artık sizdeki müsbet değişimleri gördükçe bunu nasıl başardığınızı merak edip gelenler etrafınızda halka olurlar. Bütün bunları düşünürken kendi kendime dedim ki, aslında sürekli bir deneyin içinde gibisin. Ömrünce yaşadığın bütün zorluklar gelecek yeni imtihanda işini kolaylaştırmak için var. Senin işin her yeni durumda bir yeni keşif daha yapmak, sende var olup da bulamadığın başka bir cevher kalmış mı araştırmak, sendeki bentleri aşarak senden öteye ulaşmak, kendinle sürekli yarışarak ve tefekkür dolu bir şükür halinde yaşayarak kabrin için yeni kandiller hazırlamaktır. Evet, ne yapmak istediğini bildiğinde, yapacağının doğruluğuna inandığında, eğri ve yanlış bir şey olmadığında, çevrende zehirli otlar bitse bile kalbinde güller açar. Seçtiğin hayır ne kadar büyürse karşına çıkacak imtihanda o kadar zorlaşır. O vakit sen iftiraları, dedikoduları, suizanlarıyla enerjini düşürmeye çalışacak çapsız kimselere aldırış etmeden, niyetlendiğin iyilikten vazgeçmeden daha da kavileşen bir inançla yürümelisin. Çünkü onlara takılıp da hayırlı işinden vazgeçersen, şerre prim vermiş, kendinle çelişmiş olursun. Hedefini en güzel şekilde belirledikten sonra yapman gereken, hiç eksilmeyen bir kararlılıkla süreci yönetmek ve meseleyi bütün gerekli olanları yerine getirmek suretiyle tamamına erdirmektir. İşte böyle kuvvetli bir irade sergileyen her insan gıpta edilmeyi, saygı ve hayranlık duyulmayı hak eder. Yaptıklarını insanlar hayranlık duysun diye yapmamış olmakla birlikte bu tarz manevi ikramlara mazhar olmak güzeldir ve sağlıklı her insan böyle bir güzelliği yaşamaktan ötürü sevinç hisseder. Peki kazanmak isteyen kimse gayret etmezse olur mu? Hayır, başarı gayrete aşık olduğu olalı, yalnızca ihlasla çalışanlara gelir. İrademizi hangi yönde kullanacağımıza karar verirken, işte bu hakikati hatırlamak, maddede ve manada kaybettirecek olanı değil, kazandıracak olanı seçmek, bunun için de o çok alıştığı konforundan vazgeçmek gerekir. Dünyaya imtihan için geldik, üstelik yakında öleceğiz ve eğer hala ardımızda kalacak bir iki eser ortaya koyamamış, birine faydalı olup da dualar alamamışsak, aslında bu çok korkunç bir vaziyettir. Ölümün her an geleceğini ve bir nevi fırsat kampanyaları diyarı olan şu dünyadan her an ayrılabileceğini bile bile yine de alıştığı rahattan vazgeçmeyi göze almamış ve çalışmasını artırmamış olan biri, arabasını uçuruma doğru süren ve sonunda gül bahçesine park etmeyi hayal eden bir zavallıdan başka nedir ki? İnsan irade ederek dönüşür. Kimileri söyleyip söyleyip hayata geçiremediği iyilikler sebebiyle çocuklarının bile sen konuş konuş deyip alaya aldığı saygınlığı dibe vurmuş kimselere dönüşür. Kimileri yediği yanlış gıdaların sebep olduğu yorgunluk sebebiyle daha gencecikken merdiven çıkamayan bir yaşlıya dönüşür. Kimileri de edebiyle, ahlakıyla yuva kurmak varken gayrimeşru ilişkilerin azap dolu ağına düşmeyi seçer de bir zelile dönüşür. Bu acıklı hallerin her biri cehennemden birer cüzdür. Şimdi cennet sevincini de cehennem acısını da seçmesi mümkünken, cehennemi seçen, iradesini bu yönde kullanan birine akıllı denebilir mi? Ve bütün bunları tefekkür edince doğru kararlar vermek hususunda daha kuvvetli, yanlış kararlardan kaçmak hususunda daha şevkli hissetmeyen birinin hakkıyla yaşadığı söylenebilir mi? İradesini, sebepleri, sonuçları, vazifeleri, mesuliyetleri, emaneti, hıyaneti, cehennemi ve cenneti ciddiyetle tefekkür etmek yönünde kullananlardan olmak gerek. Düşünmeden yiyen, içen, tercih eden tiplerden değil. Çünkü yanlış, yanlışı çektikçe akıl ve izan gider ve bunu ahmakça işler ve konuşmalar yapmak gibi başka bir günah takip eder. Hasılı taviz tavizi getirir ki bu maneviyatı kapıp götüren bir sele benzer. Bilmek korunmanın yarısıdır ve kendine zulmetmeyi terk etmek, her şeyi bir kenara koyup Rabbim ben bana senin emanetinim demek, bedeni, dili, gözü ve gönlü korumak gerekir. Hakkı hatırlatan görüşmeler iradeye müsbet yönde tesir eder. Bu sebeple yetişkinlerin salihlerle birlikte olmaya, çocukların da salih bir babayı, saliha bir anneyi seyredip taklit etmeye ihtiyaçları vardır. Artık kimse nutuk ve vaaz istemiyor, herkesin misal görmeye ihtiyacı var. Net olunmasına, sözle değil, halle var olunmasına ihtiyaç var. Anlatandan ziyade yaşayana ihtiyaç var. Ana baba kendine gelmek için kendisiyle didişirken çocukların da durumuna bakıp vay be, annemiz nasıl da mücahede ediyor, babamız nasıl da nefsine karşı direniyor demeye ihtiyaçları var. Öyleyse irademizi evvela derdimize düşmek hususunda kullanalım ki çocuklar da bizden boşa atıp tutmayı değil, kendi dertlerine ağlayıp çözüm bulmayı öğrensinler. En çok söylediğimiz söz estağfirullah olsun. İrademizi daha iyi bir seviyeye gelebilmek ve rızaya yaklaşabilmek telaşıyla başka bütün yapay dertlerden kurtulmak yönünde kullanalım ki dilimiz gıybeti unutsun. Elbet külli irade ateşi gül bahçesine çevirmeye muktedirdir. Lakin sen İbrahim Halilullah değilsin. İrade arabanı uçuruma doğru sürerek gülistana varılamayacağını takdir edersin. Değerli dinleyenlerimiz, Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı İradeye Dair Bir Nesir başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak bu akşam. Bir diğer yazıyla devam edelim. Büşra Ümmühan imzalı Nasip Vadisi'nde Söz İmtihanı başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. Çevresini boydan boya servi ağaçlarının kapladığı bu huzurlu vadinin ziyaretçileri çok olurdu. Yalnız ziyaretçiler ne vadinin ortasından akan bildur su, ne yemyeşil ve temiz çimlerin, ne de masmavi duru güzelliğiyle gülümseyen semanın hatırına gelirlerdi buraya. Bu vadinin misafirleri, vadinin güneşi saydıkları bir gönül mürşidini ziyaret için aşarlardı onca uzun yolu. Bir tutam duayı ömürlerine katık yapmaya, gül yüzünün nurundan nasiplenmeye niyet ederek gelirlerdi. Tatmayan ne bilsin balın lezzetini, üstadın sohbetine katılmayan, feyzinden nasipdar olmayan ehli cehalet. O köyde bir iş var, gidenler hazine buluyor olmalı diye bir dedikodu yayıp, vadiye olan rağbetin sebebini maddi çıkarlara bağladılar. Hal böyle olunca maddi veya manevi nasibini arayan insanlar akın akın bu vadiye gelmeye başladılar. Zamanla ismi Nasip Vadisi adını alan vadinin nezaheti yıprandı. Bu kozmopolit ortamda üstad ehlini tenakuz, münakaşa ve ihtilaftan korumak için yakınlarını ince eleklerden süzerek seçiyordu. Daha önce ne köy halkında ne de komşularında kötü bir huyla tanışmamış olan ailesi ise dedikoduların alıp başına gittiği bu karışık hengamda cennet bahçesini andıran evlerinde adeta zırhtan bir fanusun içindelerdi. Ancak evin büyük kızı Hatice serpilip güzelleşmiş, artık bu fanustan ayrılıp kendi yuvasını kurma yaşına gelmişti. Her ne kadar evinde huzur ve sükunetin refah gölgesinde yaşasa da, o da yaşı gelen her genç kız gibi kendi düzenini kurmak, çocuk sahibi olmak ve en önemlisi fıtratının verdiği bir içgüdüyle birine ait olmak istiyordu. Ne Hatice hicap perdesini aşıp bu hacetini dile getirebiliyor, ne de Nasip Vadisi'nin genç delikanlıları ahlakıyla meşhur bu hanımefendiye talip olmaya cesaret edebiliyorlardı. Hatice'nin diline getiremediği derdini gönül gözüyle teşhis eden babası köye haber saldı. Ahlakına güvenen, kızıma talip olarak ziyaretime buyursun. Kısa sürede bütün vadi halkına yayılan haber için gençler çeşitli hazırlıklara başladılar. Kimi oruç tutup nefsini terbiye ile arınma yolunu seçmiş, kimi teheccüdlere kalkıp nur banyosuyla yıkanmaya koyulmuştu. Kozmopolit dedik ya, kimi de saç sakal tıraşı olup çeşitli diyetler yaparak fiziklerine yatırım yaptılar. Nihayet Hatice'nin ilk talibi üstadı ziyarete geldi. Bu talip, üstadın namını duyan komşu köyün genç reisiydi. Giyim kuşamı ve makamıyla heybetli, iç alemi ise herkesten gizliydi. Onun talip olarak gittiğini duyan ahali, çoktan Hatice'den ümidini kesmişti. O akşam birinci talip tam söze başlayacakken kapının tokmağı hızlıca vurdu. Kapının tokmağı hızla vuruldu. Kapıyı açmak için müsaade isteyen talebesini üstad eliyle durdurarak ''Dur bakalım, kapıyı misafirimiz açsın.'' dedi. Köy reisi olan birinci talibin kapı açma işi gururuna ağır gelse de bir taraftan da içinden ''Şimdiden beni ev halkından görmeye başladı.'' diye gizli bir sevinç duydu. Kapıyı açtığında üstü başı perişan, heybesiz söküklerle kaplı, üzerinde yol izleri olan garip bir kimseyle karşılaştı. ''Duydum ki burası bir gönül erinin evidir. Yoldan gelen bu garibe yardım etmezler mi kendisi?'' Öfkeden damarları belli olan birinci talip, ''Bugünümü buldun be adam. Git, sana verecek ekmeğimiz yok bizim. Burası gönül doyurur, karın değil.'' diyerek kapıyı yüzüne sertçe kapattı. Odaya döndüğünde başını öne eğmiş derviş usulca yerinden kalktı. ''Buraya kadar zahmet ettin evladım, nasibini başka yerde ara.'' dedi. Bulutlar inmiş bakışlarını birinci talibin gözlerine değdirerek. bakışlarının tesirinden gönlündeki gurur buzlarının eridiğini hisseden adam hüzünle çıktı evden. Ertesi akşam köyde esnaf olan bir adam geldi Hatice'ye talip olarak. Yine tam söze başlayacakken kapı çaldı. Üstad kapıyı açmak üzere yine talibi gönderdi. Dünkü hadiseyi duyan adam temkinli gitti kapıyı açmaya. Bir taraftan da içinden, burası küçük yer, olaylar hemen yayılır. Ne şanslı adamım be, kibar konuşup imtihanı geçeceğim. Biraz tatlı dille adamı başımdan gönderirim. Şimdi onu içeri davet etsem bütün ilgi odağı dilenci adam olur. Bizim mevzu uzamasın diye geçirdi. Kapıyı açtığında dilenci aynı sözleri ona da söyledi. Duydum ki burası bir gönül erinin evidir. Yoldan gelen bu garibe yardım etmezler mi kendisi? Doğru duymuşsun yolcu kardeş. Sana yardım etmeyi çok isterdik ama evde hiç yemek yok. Bugün git, yarın gel diyerek adamı geçiştirmek için usulca kapıyı kapattı. Odaya döndüğünde üstad onu da nezaketle evden uğurladı. Üçüncü gün köyün meşhur berberi geldi, üçüncü talip olarak. O da tam konuya girecekken kapı çaldı. İlk iki günde olanları duyan berber, kendisini tecrübeli hissederek üstadın izniyle kapıyı açmaya gitti. Kapıyı açtığında dilenciyle karşılaştı. ''Duydum ki burası bir gönül erinin evidir. Yoldan gelen bu garibe yardım etmezler mi kendisi?'' dedi. Berber samimiyet dolu bir görüntüyle karşısındaki yolcuyu kucakladı. ''Tam yerine geldin kardeşim, buyur içeri gel. Sana güzel bir çorba içirir, taze de ekmek yediririz. Burası hem gönülleri hem de karınları doyurur. Hoş geldin güzel dost.'' diyerek gösterişli bir şovla o fakiri içeri aldı. Bakışlarıyla içeri giren misafire ''Hoş geldin.'' diyen üstad, üçüncü talibi de reddederek evden gönderdi. Üç talibin reddedilmesinden sonra uzun süre kimse üstadın kapısını çalmaya cesaret edemedi. Ta ki üstadın namını duyup köyler aşarak gelen genç öğretmene kadar. Asıl maksadı üstadın duasını almak olan bu öğretmen, üstadın kızı için gelen talipleri de misafir olarak kabul ettiğini duyunca, mübarek bir zata damat olmak heyecanıyla o akşam Hatice'yi istemeye gitti. Diğer taliplerin geçtiği imtihandan habersiz o mübarek aileye layık olabilir miyim mahcubiyetiyle çaldı kapıyı. Kapı açıldı, tevazuyla eve girip oturdu. Tam konuya girecekken kapı çaldı. Üstad kapıyı açması için dördüncü talip olan öğretmeni gönderdi. Kapıyı açtığında dilenciyle karşılaşan öğretmenin yüreği acıyla sızladı. Dilenci, ''Duydum ki burası bir gönül erinin evidir. Yoldan gelen bu garibe yardım etmezler mi kendisi?'' dedi. Öğretmen, ''Ey garip yolcu, sana yardım etmeyi çok isterdim. Ancak ben de burada misafirim. Bahsettiğin zat içeridedir. Ona danışıp sana döneceğim. Burada beni bekle diyerek içeri girdi. Oturduğu yerde tebessümle ona bakan üstad ayağa kalkıp kucağını dördüncü talip olan öğretmene açtı. Bundan sonra Hatice'm sana emanettir. Ama diye taaccüple ne söyleyeceğini bilemeyen öğretmeni yanına buyur etti. Ev ahalisi de olanları perdenin arkasından dinliyordu. Üstad konuşmaya başladı. Söz kişinin özünü gösterir. Ağzından ne dökülüyorsa o senin içinde olanın habercisidir. Buyurulduğu gibi her kap içinde olanı sızdırır. Kişi en çok da seviye olarak kendisinden aşağıda olduğunu düşündüğü insanlarla konuşmasında belli eder karakterini. Birinci talip, kaba, kibirli, sinirli üslubuyla karakterini gösterdi. İkinci talip sözünü süsledi, güzel söyledi ancak yalan söyledi. Üçüncü talip ise fazla cüretkar davrandı. Mal ve ev kendisinin olmadığı halde gözümüze girip maksadına hasıl olmak için aşırı harekette sahibi olmadığı malın vaadinde bulundu. Ona güvenemezdim. Ama bu evladımınsa aklına gelen ilk şey istişare oldu. İstişareyi kendine harita bilenin yolu kolay olur. Onunla yolda yürüyen hayat arkadaşının da yolu güzelleşir. İstişare Peygamber Efendimizin başlıca sünnetlerindendir ve sözü güzel söyleyip kalp incitmemek insani vasıfların en güzellerindendir. Sen buradaki imtihandan haberin olmadığı halde özündeki güzelliği sözünle bize ispat ettin. Ömrün güzel bir söz kadar akıcı ve kalıcı olsun evladım. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Büşra Ümmühan'ın kaleme aldığı Nasip Vadisi'nde Söz İmtihanı başlıklı yazıyı paylaştık. Evet, böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından paylaştık bu yazıları değerli dinleyenlerimiz. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Bir başka programda yeni yazılarla birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.